Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini bu siyasi tarih içerisinde özellikle 19. yüzyılda gerçekleşmeye başlayan reform, modernleşme ve nihayet demokratikleşme hareketlerini ele almaya çalışıyoruz. Bu süreci bugünün demokrasisiyle ilişkilendirmek, bugün birçok probleme, darbe teşebbüsüne, Türkiye'nin etrafındaki altüst oluşlara rağmen Türkiye'nin demokrasisini muhafaza edebilmesine, tahkim edebilmesine gerekçe teşkil eden şeylerden birisinin de aynı zamanda bu tarihi süreç, tarihi tecrübe, tarihi olgunluk olduğu düşüncesiyle tarihimize bakıyoruz. Aslında bu tarih tabiatıyla 19. yüzyılda olup bitenler itibariyle Osmanlı'nın o gün yayıldığı alan düşünülürse sadece Türkiye'ye değil, eğer üzerinde iyi durulabilir, incelenebilirse bu bölgedeki diğer ülkelerin de birer tecrübesine dönüşebilir. Buna işaret ederek kaldığımız yerden yani 2. Meşrutiyet döneminden devam edelim. 2. Meşrutiyet'in ilanı, bu dönemdeki siyasi partileşme, dernekleşme çabalarını, bu dönemin fikri iklimini, siyasi iklimini ele almaya çalıştık. Bu zemin içerisinde bu dönemin siyasi iklimini mütakiben seçim sistemini esas teşkil eden hukuki arka planı yani anayasa hükümlerini, cemiyetler kanununu, seçim hukuku ve seçim sistemini ve nihayet bu çerçevede yapılan seçimlerin sonuçlarını ele almıştık. Şimdi bu programdan itibaren bu dönemin bir değerlendirmesini yapmak gayreti içerisinde olacağız. Bu dönemin siyasi hayatını ana parametreler itibariyle değerlendirmeye çalışacağız. Her şeyden evvel bu meşrutiyet dönemi kendi içerisinde farklılıklar arz eden bir dönemdir. Yani buradan bakıldığında adına sadece meşrutiyet dönemi deyip tek tip bir değerlendirme yapmak anlamlı değildir. İçinde farklılıklar vardır. Buna dikkat etmek lazım. İşte çoğulculuktan tek parti rejimine, tek parti rejiminden mütareke meşrutiyetine bakmak gerekecek. Dış politika, iç politika ilişkisine bakmak gerekecek. Yine bu dönemdeki toplum siyaset ilişkilerine bakmak gerekecek. Bu dönemi bu çerçeve içerisinde değerlendirmeye çalışacağız. Temmuz'undan başlayan meşrutiyetin belli dönemeçleri vardır. Meşrutiyetin tekrar ilanı sadece Osmanlı Devleti açısından değil, bütün İslam dünyası açısından önemlidir. Bu bakımdan bu başlangıçta aşırı iyimserlik olarak tasvir edilir bu dönemin başlangıcı. 1908 Ekim'inde Bosna Hersek'in Avusturya Macaristan tarafından ilhakı, Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi, Girit'in Yunanistan'a bağlanması bu iyimserliğin yavaş yavaş dağılmasına sebep olacaktır. Hatırlanacaktır daha önceki programlarımızda da sık sık bu modernleşme hareketlerinin bütün dış alemden bağımsız bir şekilde hani böyle biraz keyfimize bırakılmış bir alışveriş rahatlığı içerisinde yapılmadığını ifade etmiştik. Bütün bu reformlar, modernleşme hareketleri, siyaset kendi mecrasında akarken bu akış bir yandan dış alemi etkiliyor. Diğer taraftan da dış alemde bizden hem bağımlı hem de bağımsız, daha ziyade de bağımsız büyük bir altüst oluş dönemine denk geliyor bu dönem. Dünyanın hızla Birinci Dünya Savaşı'na doğru gittiği bir dönem. O yüzden de burada münhasıran İkinci Meşrutiyet döneminden bahsediyoruz ama 19. yüzyılı bütünüyle, 20. yüzyılı bütünüyle böyle değerlendirebiliriz. Bu reform hareketlerinin ister istemez hani başlangıçta ne kadar iyimser olursa olsun dış alemden gelecek etkilerle, savaşlarla, müdahalelerle bu iyimserliğin dışında o dönemin sert dış politika gerçekleriyle karşılaşması kaçınılmaz oluyor. Biraz önce bir kalemde hani zikrettiğim işte Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybı anlamına gelen büyük olaylar, şimdi böyle birkaç kelimeden ibaretmiş gibi geliyor ama Bosna Hersek'in Avusturya-Macaristan tarafından ilhakı, Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi, Girit'in Yunanistan'a bağlanması gibi önemli ve Osmanlı İmparatorluğu'nun siyaset psikolojisine, sosyal psikolojisine, dünyadaki konumunu etkileyen gelişmeler söz konusu. Meşrutiyetin ilanını hazırlayan dinamikler Makedonya meselesi içinde gelişmiştir. Meşrutiyet ilan edildiğinde Makedonya'da Osmanlı Devleti egemenliğini uluslararası güçlerle paylaşmakta. Yabancı ülkeler bu bölgelerde jandarma bulundurarak güya iç barışa katkıda bulunmaktadır. Osmanlı siyaseti meşrutiyetle kendine yepyeni bir sayfa açmış ama ülkenin siyasi gerçekleri karşısında bir buhrandan bir başka buhrana, bir problemden başka probleme, hatta biraz daha geniş çerçevede söylersek bir savaştan başka bir savaşa sürüklenmiştir, savrulmuştur. Siyasi ve idari istikrarın sağlanamaması birikmiş meselelerin yanına yenilerini eklemiştir ve aynı zamanda bu meselelerin de büyümesine sebebiyet vermiştir. Siyasi ve idari istikrar ekonomik istikrarla beraber olursa siyasi bazen toplumsal meseleleri küçültecek bir etki yaratıyor. Tabii bunun tam aksi de geçerli. İkinci meşrutiyet 1908-1920 arasında 12 senelik bir zamanı içerir. Bu 12 senelik zamanın ilk senesinde 2. Abdülhamit, sonraki 9 senesinde Mehmet Reşat, ardından da Vahdettin padişahlık yapmıştır. Görüldüğü gibi işte Vahdettin de 2 senelik bir padişahlık yapmış oluyor. Ama padişahların buradaki pozisyonuna şimdi bakacağız. Ama bu dönem padişahların özellikle 2. Abdülhamit'ten sonra büyük ölçüde güç kaybettiği bir dönemdir. 2. Abdülhamit 24 Temmuz 1908 sonrası perde gerisine çekilmiş. Türkiye partili siyasetin dinamikleriyle, gerçekleriyle tanışmış. Ancak İttihat Terakki'nin tecrübesizliği, gençliği, toyluğu, dağınıklığı, kendi tutarlı merkez ve taşrasına hakim, benimsenmiş bir siyasi programının olmaması, ülkenin birikmiş ağır meselelerini omuzlamakta İttihat Terakki'yi çekingen, mütereddit kılmıştır. 1913'e kadar cemiyet hakimiyetini genişletirken devlet idaresindeki eksikliklerini ve tecrübesizliklerini Babali bürokrasisiyle, yani kendisinden önce yetişmiş 19. yüzyıldaki Tanzimat ve sonrasında yetişmiş, duruma vaziyet etmiş bürokrasiyle kapatma yoluna gitmiştir. Görev yapan hükümetlerde sadrazamların hiçbiri İttihat Terakki Cemiyeti'ne mensup olmamıştır. Adeta bu dönem İttihat Terakki için bir tür kendilerine bürokrasiden abiler bulma, devşirme ve onların yönetimi altında kendilerini geliştirecek, duruma vaziyet edecek, hem İttihat Terakki oluşturacak hem de edindikleri tecrübeyle devlette, kurumlarda hakimiyet kuracakları bir dönem olarak görülmüştür. Sadece 1908-1913 arasındaki Mahmut Şevket Paşa cinayete ne kadar olan dönemde 12 hükümet kurulmuştur. Bu dönem hükümet istikrarı açısından hayli problemlidir. Yani 5 yılda 12 hükümet. Sadrazamların yanı sıra nazırların büyük bir çoğunluğu hem 1908'deki meşru seçimleri hem de 1912 sopalı seçimlerini kazanmış olmasına rağmen İttihat ve Terakki'li değildir. İkinci meşrutiyet askerin en yoğun şekilde siyasetin içinde olduğu bir dönemdir. İttihat Terakki asıl gücünü ordu içindeki genç subaylardan alır. Subayların siyaset içine girmesiyle İttihat ve Terakki cemiyeti güçlenmiştir. İkinci Abdülhamit'i seçim yapmaya zorlayan Rumeli'deki garnizon şehirlerindeki kaynaşmadır. Askeri ayaklanmaların önünü alamayacağına olan inancıdır. Meşrutiyet mektepli subaylar arasında ilan edilmiştir. Yaklaşık 9 ay sonra yaşanan 31 Mart hadisesi 1909'daki öncelikli olarak Erbaş alaylı subayların içinde aktif olarak yer aldığı bir ayaklanmadır, bir darbe teşebbüsüdür. 3 sene sonra İttihat Terakki'yi bir anda boşa çıkaran Halaskeran Zabitan Hareketi 1912'de İttihat Terakki karşıtı bir kısmı eski İttihatçı subayların cuntasıdır. Elbette Babali baskını 1913 İttihatçı subayların gerçekleştirdiği bir darbedir. Bütün bunlardan cesaret alan bir kısmının içinde yer alan Yakup Cemil vakası da bu zincirin son halkası olarak ilave edilmelidir. İttihatçı silahşör subayların bu İttihat Terakki içerisinde İttihat Terakki'nin kuruluşunda ve gizli cemiyet olarak bulunması döneminden gelen ağırlıkları İttihat Terakki hükümete girmesine rağmen tam anlamıyla ortadan kalkmamıştır. İşte Yakup Cemil hadisesi bu bakımdan nihayetinde sonuna doğru bu hadiseyi bir kere daha gösterecektir. Aşırı politize olmuş bir orduyu toparlamak için İttihat Terakki'nin tercihi mektepli subayların saygısını kazanmış Mahmut Şevket Paşa'ya geniş yetkilerle askeri görevler vermek, nazırlığa ve en sonunda da sadrazamlığa kadar yükseltmek olmuştur. Mahmut Şevket Paşa cemiyeti de karşısına alarak ordu siyaset bağlantısını koparmak için uğraşmış, ısrarcı davranmıştır. Ülkenin toprak bütünlüğünü korumada zorlanması, ordunun dağınıklığı karşısında o da meclis karşısında militarist denilebilecek çözümleriyle bu alana nüfuz etmiştir. Bu bakımdan eleştirilen Abdülhamit idaresi ikinci meşrutiyet dönemindeki bu militarist döneme göre daha sivil kalmaktadır. Ama dediğimiz gibi bu dönem işte İttihat Terakki'nin kurulması, İttihat Terakki'nin içindeki ağırlık, gizli cemiyet olması, buradaki fedai subayların varlığı, bütün bunlar ve sonraki dönemde savaşların artması, iç işte istikrarsızlık, hükümetlerin kurulup 31 Mart vakası gibi, Halaskeran Zabitan vakası gibi, nihayet bunlara karşı iddiatçıların geliştirdiği Babıali baskını darbesi gibi hadiseler subayların ağırlığını artırmıştır. Bu da netice itibariyle meşrutiyete, meşrutiyetin ruhuna zarar veren bir gelişmedir. 31 Mart ayaklanması, 1909 anayasa değişiklikleri, sopalı seçimler, Halaskeran Zabitan vakası, Babıali baskını, Sadrazam Mehmet Şevket Paşa suikasti bu dönemin önemli kilometre taşlarıdır. Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı bu 12 hükümet döneminde Osmanlı siyasi coğrafyasına ağır hasarlar vermiş. Vatan coğrafyasını özellikle Rumeli'de asli parçalarından, büyük parçalarından koparmıştır. Balkan ülkeleri Osmanlı Devleti'ne saldırdığında ülkenin Mebusan Meclisi İttihat Terakki karşıtı güçler tarafından feshedilmiştir. Sopalı seçimler olarak adlandırılan baskıcı bir seçim sürecinin sonucunda İttihat Terakki mecliste dağınıklığını büyük ölçüde gidermiş ama büyüyen muhalefeti onun gibi baskıcı yöntemler kullanmaya adeta zorlamıştır. Burada 2. yasama döneminde ilk toplantı yılında Mebusan Meclisi'nin feshiyle sonuçlanan süreçler ortaya çıkar. 1913'ten 1918'e kadar sadece 3 hükümet kurulmuştur. Bu hükümetlerde 2 iddiatçı sadrazam görevi yapar. İttihat ve Terakki'nin hükümete tam olarak girmesiyle güçlü ve reformcu bir iktidar oluşmuştur. Diğer yandan aynı evrede çoğulculuk, meşruti demokrasi tamamen sona ermiştir. Türkiye ilk defa bir tek parti rejimini yoğun bir şekilde yaşamıştır. Ülke ise 1. Dünya Savaşı'na katılmış, siyasi coğrafya bütünlüğünü yitirmiş, İttihat ve Terakki hükümetlerinin reformları savaşın hengamesi içerisinde kaybolmuştur. Yani dediğimiz gibi reformculuk, işte modernleşme hareketi de bu dış meseleler ve özellikle savaş ortaya çıkınca ehemmiyetini, ağırlığını kaybedebiliyor. Maksat hasıl olmuyor. Mondros Mütarekesi döneminden başlayarak son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılışına kadar süren dönemde, yani 12 Ocak 1919'a kadar olan dönemde tek parti rejimi ve hükümeti yerini yürütme istikrarının bozulduğu bir döneme bırakmıştır. Mebusan Meclisi'nin işgalcilerin baskısı altında kendisini tatil ettiği 18 Mart 1920'ye kadar 2 senelik zaman dilimi içerisinde 8 hükümet Padişah Vahdettin tarafından kurulmuştur. Bunlar içinde sadece kendisine 3 defa hükümet kurma görevi verilen damat Ferit Paşa bir fırkanın yani Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın mensubudur. Diğer sadrazamlar ise Osmanlı sivil ve askeri bürokrasinin üst kademe tecrübeli yöneticileridir. Üstelik damat Ferit Paşa'ya göre ülkenin toprak bütünlüğünü koruma konusunda teslimiyetçilikten uzak, tamamen onunla zıt yerlerdedirler. Ama hem damat Ferit Paşa hem de diğerleri aynı padişah tarafından görevlendirilmiştir. Bunu da kaydetmek lazım. Buradan biraz önce de işaret ettiğimiz dış politikanın iç politikaya etkisini konuşmalıyız. Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi, Avusturya Macaristan'ın Bosna Hersek'i ilhak etmesi, Girit'in Yunanistan'a bağlandığını açıklaması, ikinci meşrutiyetin ilk aylarının bahar havasının kısa sürmesine sebep olmuştur. Avusturya mallarının boykotu gibi protestolar bu tür gelişmelere karşı ilk tepkilerdi. Trablusgarp Savaşı çıktığında İtalyanlara karşı, Birinci Dünya Savaşı başladığında ise bütün kapitülasyonların kaldırılması tepkiler ortaya konacaktır. Balkan Savaşı Osmanlı siyasi coğrafyasına ağır hasar vermiş ve Rum elindeki Osmanlı toprakları büyük ölçüde yitirilmiştir. Ülke için büyük bir travma olmuştur bu. Bu savaş büyük bir göç dalgası yaratır. Kısa sürede imparatorluk için çok önemli ve kıymetli toprak parçaları, bu arada cemiyetin bir nevi karargahı olan Selanik'te elden çıkacaktır. Yıllar içinde demografi değişir. Böylece bu göçle beraber Balkanlardaki Müslüman Türk nüfusu azalır. Bu nüfus Osmanlı'nın elinde kalan topraklara doğru akar. Tabii burada yine birkaç kelimeyle ifade ediyoruz. Bu göçler büyük ızdırapların, büyük can kayıplarının, mal kayıplarının yaşandığı göçlerdir. Büyük katliamlar eşliğinde gerçekleşir. Balkan savaşlarıyla işte Balkan devletleri dediğimiz yapılar netice itibariyle çetelerin kurduğu, henüz düzenli devlet ve orduların olmadığı çetelerin hakimiyetindeki yapılardır, siyasi yapılardır. Bunlar katliamlarla İş görürler, siyasi netice almaya çalışırlar. Hem katliamlar hem de bu Müslüman Türk ahalinin mallarına, mülklerine el koyma gayretleri büyük ölçüde bu dönemin karakteristiğidir. Bunların yani muhtelif hatıratlarda ya da o dönemin gazetecilerinin, hem Osmanlı hem yabancı gazetecilerin, çok meşhur gazeteciler var bunların içerisinde. Bunların anlattıklarıyla gerçekten büyük dramlar olduğunu, mesela bir tanesi işte Troçki'dir, Rus devriminin önemli isimlerinden birisi, büyük dramlar olduğunun altını çizmeliyiz. Tabiatıyla bu travmaların Osmanlı İmparatorluğu'na bu göçlerle gelen nüfusun yarattığı bir yük var. Bu çok ciddi anlamda bir yük. Yani bu devlet kapasitesini zorlayan büyük, devletin bir yandan en önemli gelir kaynağı, verimli topraklarını kaybediyor. Diğer yandan buradan gelen insanlar bir yerlere yerleştirilmek, bu geçiş döneminde bunların bakım iaşesi, işte ulaşımını üstlenmek devletin bir işi haline geliyor. Tabii cemiyet de, toplum da buna büyük ölçüde yardım kampanyalarıyla katkı sunmaya çalışıyor. Ama dediğimiz gibi bütün bunların ciddi anlamda devlete bir yük teşkil ettiğini, siyasetin üzerinde çok ciddi bir travma meydana getirdiğini unutmamalıyız. O bakımdan Balkan savaşları ve Balkan göçleri bu dönemin en önemli hadiselerinden birisidir. Devam edeceğiz efendim. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden Yarına Türkiye.